Ayrım 14.
Bunu yalnız dış baskılarla açıklamak yeterli olmaz. Olayın tarihsel kökleri de vardır. Şöyle ki Osmanlı İmparatorluğu'nda öteden beri devlet yönetimine katılabilmek etnik kökene değil, siyasal ve ideolojik sadakate bağlı tutulmuştu. Tanzimatla açılan çığırda Müslüman olmayanların yerel organlarda ve mahkemelerde temsilini kolaylaştırmıştı. Gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti'ndeki geleneksel öz yönetim düzenleri, millet sistemi 1860'lardan itibaren bunların ulusal cemaat meclislerine ve anayasalarına nizamet çevrilmişti. Dolayısıyla dış baskıların rolünü unutmamak koşuluyla ilk Osmanlı parlamentosunun etnik açıdan çoğulcu yapısının tarihsel gelişimin uzantısında yer aldığı söylenebilir. Osmanlı bürokrasisinin kozmopolit yapısı ve Tanzimat'ın katkıları karşısında ilk parlamentonun bu tablosu beklenmedik ve şaşırtıcı bir sonuç değildir. Asıl neden ise parlamentodan birleştirici bir kurum olarak yararlanma isteğidir. İlk parlamentonun etnik bakımdan türdeş olmayan yapısı onu milliyetler arası çatışmaların forumu haline de getirmedi. Azınlık milletlerin temsil oranının Avusturya ve Rusya parlamentolarındakinden daha yüksek olmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu topraklarında ulusçuluk Berikilerdeki kadar yaygın ve güçlü değildi. Ayrıca Meclis-i Mebusan'daki azınlık millet temsilcilerinin parlamento dışındaki örgütler ve kitle hareketleriyle organik bağları da yoktu. Bu nedenle Meclis-i Mebusan, azınlıkların geniş biçimde temsil edildiği fakat ulusçuluk sorununun en az görüldüğü bir meclis olmuştur. Hatta meclisin kaynaştırıcı rol oynadığı bile ileri sürülmüştür. Buna göre bir yandan dış taleplere, Karadağ ve saldırılara Rusya karşı kesin tavır alınması, öbür yandan Müslüman, Müslüman olmayan halk ayrımını reddedilerek Osmanlı Devleti halkına ancak Osmanlı denebileceğinin ısrarla belirtilmesi üyeler arasında bir vatan bilincinin oluştuğunu gösteriyordu. Şu var ki ülke düzeyinde Müslüman olmayan uyruklar 93 Harbi sırasında Osmanlılık ülküsüne pek az bağlılık göstereceklerdir. Şimdi meclis çalışmalarına göz atalım. Özellikle meclis ile padişah arasındaki ilişkiler ne şekilde gelişmiştir? Seçim mekanizmasının özelliklerinin de gösterdiği gibi Abdülhamit'in istediği aslında bir kukla meclisti. Böylece rejimine liberal ve demokratik bir görüntü, yapacağı işlere de sözde halk desteği ve yasallık kazandırmayı amaçlıyordu. Ama işler pek onun istediği gibi gitmedi. Engelhardt'ın meclisi yumuşak başlı bir evet efendim meclisi diye tanımlamasına karşın Mebusan giderek sesini ve gücünü ortaya koymayı bildi. Üyeler ilk başta daha çok kendi bölgelerinin sorunlarıyla ilgiliyken kısa zamanda genel ülke sorunlarına yatkınlık kazandılar. Meclisin haklarını ve özgür tartışma ortamını savundular. Yasa tasarılarında özgürlükçü değişiklikler, örneğin basın yasası sağlayabildiler. Rusya'ya karşı verilen savaşın kötü yönetildiği gerekçesiyle asker ve sivil yetkilileri hatta pasif davrandığı iddiasıyla padişahı bile eleştirdiler. Sadrazamın azledilmesini, savaş sorumluları için divan-ı harp kurulmasını sağladılar. Eleştiricilik yönünden ikinci yıl meclisi birincisinden daha da aktifti. Mebusların gösterdikleri bu parlamenter yatkınlık ve demokratik terbiyede 20 yılı aşan vilayet idare meclisleri ve daha da gerilere uzanan 1840 muhassıl meclisleri geleneğinin payı büyüktü. Mebusların bu meclislerden gelen bir müzakere gelenek ve alışkanlıkları vardı. Padişah ve vükalanın meclislerin bu tutumu karşısındaki tavrı ise katı ve hoşgörüsüz oldu. Meşrutiyet karşıtı Ahmet Vefik Paşa'yı meclis başkanı atayan padişah daha baştan gerginlik yaratıcı bir tutum içindeydi. Asıl zıtlaşma ise meclisle paşalar arasındaydı. Meclis çalışmalarını yakından izleyen Daily News, İstanbul muhabiri Edwin Pierce bu durumu şöyle anlatır. Mecliste paşalar arasındaki karşılıklı düşmanlık ciddi boyutlar kazanmıştır. Pek çok yabancı gözlemciye göre pek yakında ya meclis paşalar yönetimini devirecek ya da paşalar bu meclisten kurtulmanın yolunu bulacaklardır. Bu sözler ilk Osmanlı parlamentoculuğunun neden kısa sürdüğü sorusuna önemli bir açıklık getirmekte, sorumluluğun sadece Abdülhamit'e yüklenemeyeceğini göstermektedir. D. İlk parlamentoculuk denemesinin sonu. Meşrutiyet ve KE düzeni yalnız padişahı tedirgin eden bir yenilik değildi. İçte ve dışta buna karşı toplumsal, siyasal ve diplomatik tepkiler de doğmuştu. Hiç de Şeyhülislamlıktan başlayarak bütün kademeleriyle eleştiriye uğrayan ilmiye sınıfı, savaş yenilgisinden dolayı kınanan ve hesap vermeye çağrılan paşalar, düzenli bir vergi ve maliye sisteminin kurulmasını kendi spekülatif kazançları için tehlikeli sayan Galatalı bankerler ve nihayet bürokrasinin kulluk anlayışına göre yetişmiş kesimi huzursuzdu. Dışta ise Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflığını kendi yayılma planlarının sıçrama tahtası sayanlar, parlamentolu, nispeten katılımlı ve az çok denetime yer veren bir anayasal monarşinin imparatorluğun siyasal birliğini yeniden sağlamasından korkuyordu. Ortodoks Osmanlı uyruklarının temsilcileri meclisi mebusandayken Rusya açıktan açığa Slavların savunuculuğunu nasıl yapabilecekti? Katolik mezhebinden olan mebuslar mecliste Osmanlı olarak konuşurlarken, Katoliklerin koruyucusu olarak türlü çıkarlar sağlamış olan Fransa bu kazançlarını nasıl sürdürebilirdi? Protestanlığı yayma çabasındaki İngiltere bundan sonra bu rolünü nasıl oynayabilecekti? Ayrıca bu devletlerin desteklediği mali ve ekonomik çıkar gruplarının yeni ayrıcalıklar elde etme çabaları meclis denetimi karşısında nasıl başarılı olabilecekti? Çünkü bunlar ve bunların destekçisi olan devletler o güne kadar ekonomik taleplerine muhatap olarak padişahı ve sadrazamı görmeye alışmışlardı. Bunları ikna etmek ise meclisli bir yönetimden tavizler koparmaktan çok daha kolaydı. Üstelik parlamento hayatı daha yeni başladığı halde mebuslar yenilik çabalarına girişmişler, hazırladıkları taslak ve önerilerle bu yabancı devletlerin müdahale kozlarını ellerinden çekip almışlardı. Bu yüzden yıllarca Osmanlı Devleti'nde reform yapılmasını istemiş olan bu devletler, KE lehine bir tavır takınmak şöyle dursun, meclis çalışmalarını gördükten sonra meşrutiyete düşman bile kesildiler. Çünkü reform derken kastettikleri kendi amaçları doğrultusunda ve kendi denetimleri altında yapılacak işlerdi. Parlamento hayatının kendi kozlarını ellerinden aldığını görmeye başlayınca da tıpkı Abdülhamit gibi meşrutiyet ve anayasa sözcüklerini bir daha ağızlarına almamayı tercih ettiler. Böylesine bir husumet çemberiyle kuşatılmış olan meşrutiyet, kendisini ayakta tutacak ekonomik, sosyal ve siyasal desteklerden yoksundu. Örneğin liberal bir milli burjuvazinin ve halk kitlelerinin bilinçli ve örgütlü mücadelesinin sağlayabileceği güvenceler yoktu. Ayrıca anayasal sistemin kendisi de özünü koruyacak denge ve güvenceleri getirmek şöyle dursun, adeta mezarını kazdıracak bütün malzemeyi beraberinde taşımış ve bunları Halife Sultan'ın ellerine tutuşturmuştu. Tek başına 113. madde, KE'yi asıl hayata geçirebilecek liberal halk önderlerinin yetişmesini engellemeye yeterliydi. Meclis-i Mebusan'ın eleştirici ve denetleyici tutumunun da padişahı yeterince tedirgin etmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Ama sorun bundan ibaret değildi. Kötüye giden savaş şartlarında ve Rus ordularının Ayastefanos'a, Yeşilköy, yaklaştığı günlerde sadrazamın bile muhalefetiyle karşılaşan Abdülhamit bir darbe olasılığından korkuyordu. Durumu kurtarmak için topladığı olağanüstü bir kurulda bazı mebusların sert eleştirileriyle karşılaşınca ben artık Sultan Mahmut'un yolundan gitmeye mecbur olacağım diyerek toplantıyı terk etti. Bir sonraki gün 14 Şubat 1878 bu sözün uygulanışına sahne olacaktı. Meclis-i Umumi'nin tatile sokulması. Mecliste okunan iradesinde Sultan, heyeti ayan ve mebusanın mücerret ahvali hazırayı fevkalade muktezasınca var olan olağanüstü durum nedeniyle bugünden itibaren tatiline karar verdiğini bildiriyordu. Bu işlem KE'nin 7. ve 35. maddelerinde padişaha tanınan fesih hakkının değil, yine 7. maddede tanınan tatiline karar verme yetkisinin bir uygulanışıdır. Fesih koşulları ortada bulunmadığı gibi irade-i seniyede de fesihten değil tatilden söz edilmiştir. Pek çok kitapta fesih deyiminin kullanılmış olması yanlıştır. Tatile sokulan ve bir daha da toplantıya çağrılmayan Meclis-i Umumi'nin ortadan kalkmasından sonra KE hukuken değilse bile fiilen hükümsüz duruma düştü. Tek yanlı bir işlemle ferman verilmiş olan ilk anayasa yine tek yanlı bir işlemle askıya alınmış oluyordu. Bu tarihten sonra Osmanlı ülkesi 1908'e kadar Abdülhamit'in mutlakiyetçi yönetimine sahne oldu. Meşrutiyetçilerin kitlesel ve örgütlü bir güç oluşturamamış olmaları yüzünden özgürlük, mutlakiyet mücadelesinin bu raundunu mutlakiyet yandaşları kazanmış oluyordu. Abdülhamit Mutlakiyeti. Mutlakiyete geri dönüşün başlıca sonuçları, Mithat Paşa başta olmak üzere meşrutiyet yanlılarının şu ya da bu yolla tasfiyesi, susturulması, başkentten uzaklaştırılması ya da satın alınması, kişi güvenliğinin ve özgürlüklerinin yok edilmesi, hafiyelik ve jurnal ağıyla bir korku devletinin kurulması olmuştur. Bu baskılar içerisinde ülkenin düşünce, sanat, basın ve yayın hayatını hedef alanlar özel bir önem taşır. 1857 tarihli Basmahane Nizamnamesi'nin yerine konan Matbaalar Nizamnamesi 1888 basım evi açılmasını madde 5, kitap basımını madde 19, yabancı yayınların ülkeye sokulmasını madde 23-24 izne, ruhsata bağladı. Muzır ve edebe aykırı basılı eserleri taşımayı, satmayı ve dağıtmayı madde 29 ve bunları topluca üzerinde bulundurmayı değişik madde 29 1892 suça ortaklık saydı. 1877 tarihli İradi-i Örfiye sıkı yönetim kararnamesi de gazete kapatma yetkisinin kullanılmasını kolaylaştırmıştı. Bu dönemde sansür ve zararlı yayınların yakılması işi Encümeni Teftiş ve Muayene adlı bir kurula verildi. 1881. Gazete ve dergilerin sansürü ise Matbuat Müdürlüğü'ndeki bir kurula verilmişti. 1878. Gazetelerin uymaları gereken esasları bunlara bildiren 9 maddelik gizli yönetmelikte her şeyden önce padişahın sağlığı, ürün durumu, ticaret ve sanayinin ilerlemesi üzerine haberler verilmesi isteniyor, şahsiyata ilişkin yazıların, şikayet dilekçelerinin, Ermenistan sözcüğünün, yabancı hükümdarlara karşı yapılan gösteri ve suikastların yayımlanması ve bu yönetmelikten gazetelerde söz edilmesi yasaklanıyordu. Uygulamada yasaklanan sözcüklerin listesi hayli uzundur. Bir fikir vermek için şunlar anılabilir. Girit, Makedonya, Kanuni Esasi, Hukuki Millet, Islahat, Hürriyet, Müsavat, Vatan, Cumhuriyet, Bomba, Dinamit, Millet, Zulüm, Adalet, Deli ve Birader, Sultan Murat'ı akla getirdiğinden, Hasta, Hasta Adam, Yıldız, Tepe, Sarayı akla getirdiğinden, Sakal, Boya ve Burun, Padişahın boyalı sakalı ve burnu, bu yüzden coğrafyadaki burun sözcüğü yerine çıkıntı kullanıldı. Reşat, Neşet adıyla anıldılar. Suda eritmek anlamına gelen halletmek, tahttan indirmek anlamına gelen hal etmek fiiliyle benzeştiğinden, tahta kurusu, tahtın kurusun dileğini ses bakımından çağrıştırdığından ve benzerleri. Bu yüzden basın, İran ve Rusya'daki parlamentolu düzene geçişleri 1905 haber veremedi. Suikast sonucu öldürülen Fransa Cumhurbaşkanı Carnot, ABD Başkanı McKinley ve Avusturya İmparatoriçesi sırasıyla kalp durmasından, şirpençeden ve göğüs darlığından ölmüş gösterildiler. Tiyatroda sansür ve baskıdan payını almıştır. Kralların tahttan indirildiği oyunlar Kral Oedipus, Kral Lear, Hamlet, Macbeth ve benzerleri ya da aktörleri büyük burunlu oyunlar, Cyrano'da Bergerac yasaklanmış, Fransız operetindeki La Liberté, hürriyet sözcüğü, La Gaieté'ye sevinç çevrilmiştir. Devlet yapısındaki değişmenin odak noktası ise bütün yetkilerin yeniden padişah ve saray çevresinde toplanmasıdır. Sadrazam ve vekillerin hiçbir yetkisi kalmayacak, bunlar basit birer idare memuru ya da merci durumuna düşeceklerdir. Öyle ki bazı şahsiyetler istekleri olmadan da sadrazamlık makamına getirilebilecek, Kamil Paşa, padişaha sözlü ve hatta fiili saldırısına uğrayabilecek, Sait Paşa ve tutuklanabilecektir. Bu dönemde 28 sadrazam değişikliğinin yapılmış olması bu makamın iğretiliğini göstermeye yeterli bir ölçüdür. Ayrıca görev sırasında da bunlar rahat çalışma olanağını hiçbir zaman bulamamışlardır. Sadrazam ya da nazırların emirleri saray görevlilerin karşı koymaları sonucu kolayca bozulabilmiştir. Bunun karşılığında başta Sadrazam Kamil Paşa olmak üzere bazı devlet ileri gelenlerinin heyeti vükalayı güçlendirme, ortak siyaset oluşturabilen ve siyasal sorumluluğu olan bir kabine haline getirme önerileri ile Sait Paşa'nın anayasa tasarıları hiçbir sonuç verememiştir. Mutlakiyet döneminde danışma organı Şura-yı Devlet de kendisine verilen görevleri bağımsız bir şekilde yerine getiremeyecektir. Öbür yandan adliye sürekli etki altında tutulmaktadır. Yalnız savcı ve yargıçların seçimlerine değil, davaların görülmesine bile saray mensupları tarafından karışılır. Dönemin ideolojik özelliği de din-devlet birliğinin pekiştirilmesidir. Bu tarihlerde İran ve Fas dışında Osmanlı ötesi bütün İslam dünyası Avrupa egemenliği altına girmişti. Öte yandan İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma siyasetini terk etmiş bulunuyordu. Bu durum Abdülhamit'i içine düşülen İngiltere-Rusya kıskacı dışında yeni yollar aramaya itti. Onun bu yeni manevra alanındaki hareketleri Osmanlı ve dünya Müslümanlarında İslam halifesinin Avrupa diktasından bağımsız bir hükümdar durumuna geldiği sanısını uyandırdı. Abdülhamit'in İslam dünyasındaki saygınlığı ve dayanakları buradan doğmuştur. Bu saygınlık içte de din yolunda hükümdar nitelemeleriyle beslendi. Avrupalı yaşam biçimi yerine gelenekçiliğe geri dönüş, dış yardım ve borçlanmaların yol açtığı ekonomik çöküntüyü biraz olsun unutturabiliyordu. Tarikat, tekke ve zaviye gibi mistik ağların toplumu sarması bununla ilgilidir. 4. Değerlendirmeler. Eleştirel bir yaklaşım KE'yi monarşiyi sınırlayamadığı için olumsuzlar. KE adeta mutlakiyeti kurumsallaştırmakta, müstebit bir rejime hukuki dayanaklar getirmekte, halife sultanın haklarını halka ve meclise karşı korumaktan başka bir şey yapmamaktadır. Devletin anayasal düzeyde dinsel niteliğinin vurgulanması da olumsuz bir tutumdur. KE siyasal çağdaşlaşma açısından da bir katkı getirmemekte, monarşik meşruluk anlayışını demokratikleştirmediği gibi uyrukların yurttaş olması, ulusal kimlik bilincinin gelişmesi, siyasal katılma ve örgütlenme yolunda da hiçbir adım atmamaktadır. KE'de ekonomik ve mali reform ilkesi ya da programı da yoktur. KE'ye karşı son derece eleştirici tutum içinde olan bu yazarlar, meşrutiyetin katkısına bundan ayrı tutmakta, meclis-i mebusan deneyinin getirdiği kazançları önemli vurgulamaktalar. Bu meclis, daha sonraki gelişmelerin bir hazırlık ve tecrübe dönemi olması, daha ileri atılımlar için gerekli olgunlaşmayı sağlaması bakımından dikkate değer bir aşama sayılmakta, okadan bir parlamento idealinin, Tuna'ya ve ileriki siyasal bilinçlenmenin bu deneyden beslendiği kili kabul edilmektedir. Böylece meşrutiyet KE'yi ya da KE kendi kendini aşmış olmaktadır. İkinci yaklaşımın ağırlık merkezi KE'nin o şekliyle bile Osmanlı anayasal gelişmeleri içinde olumlu bir yer tuttuğu görüşüdür. Karal'a göre KE, Tanzimat'la başlayan hukukta batılılaşma ve çağdaşlaşmanın yeni ve zorunlu bir aşamasıdır. Bir kere doğumunda genç Osmanlılar ve hatta bir kısım halk etkili rol oynamıştır. Bu onun bir ihsan ya da lütuf olmadığını gösterir. KE'nin Batı anayasalarının kopyası olduğu için eleştirilmesi de yersizdir. Çünkü fikirlerin evrensel değerleri vardır. Meşrutiyet için de böyledir. Bu nedenle kopya zaruri ve haklıdır. Kaldı ki kopyadan önce bu fikirler ülkeye yayılmaya başlamıştır. Milli egemenlik anlayışının benimsenmemiş olması da eleştirilemez. Çünkü zaten imparatorluk milli bir yapıya sahip değildir. KE'nin ve meşrutiyetin ideolojisi ve amacı gerçekçidir. Osmanlılık ve ortak vatan. Araçlar ise siyasal eşitlik, parlamentoculuk ve genel katılmadır. Sonuç olarak insan hakları, siyasal haklarda eşitlik, sınırlı da olsa yönetime katılma, parlamento denetiminin kurulması, padişah hak ve yetkilerinin sayılıp sınırlanması bakımlarından KE hukuki ve siyasi bir inkılaptır. Kubalı'ya göre de KE, hukukla bağlı devlet fikrinin ilk defa olarak bir anayasa şeklinde ifadelenişine örnektir. Bu yolla görünüşte de olsa üç alanda önemli gelişmelere kapı açılmıştır. 1. Devlet hayatında teamüli kurallar ve dini ve vicdani yaptırımlar yerine özünde laik, belirli ve objektif esasların konması. 2. Kişisel yönetimli orta çağ devleti yerine yasama, yürütme, yargılama güçlerini görünüşte de olsa ayırmaya yatkın bir modern devlet sisteminin kurulmak istenmesi. 3. Hükümdarlar karşısında bir yasama meclisinin kurulması ve kişi haklarının tanınmasıyla meşruti sisteme yönelinmesi. Aynı veriler B. Savcı'ya göre dinci mutlakiyet otoritesinin tek boyutlu devlet yapısını ortadan kaldırmakta, yasama, yürütme, yargılama farklılığına dayalı çok boyutlu bir devlet yapısı getirmekte, dolayısıyla iktidarın beşerileşmesine yani laikleşmesine ve demokratikleşmesine katkıda bulunmaktadır. Halkın o güne kadar hükümdarın tek başına kullandığı egemenlik yetkisine temsilcileri eliyle katılmaya başlaması, tek başına karar alma yetkisinin kaldırılıp mutlakiyetin tasfiyesi, insan hakları anlayışıyla sınırlanmış bir siyasal iktidar yapısına geçilmesi ve bütün bunların Meclis-i Mebusan deneyinin verdiği değerli örneklerle bezenmesi meşrutiyetin büyük katkısıdır. Aslında KE'yi İngiliz ya da Fransız parlamenterizmi ve anayasacılığı ile karşılaştırmak da doğru değildir. Bu ikisi dönem Avrupa'sının en gelişmişleriydi. Kıyaslama Rusya, Prusya ve Avusturya Macaristan gibi koşulları Osmanlı'ya çok daha yakın sistemlerle yapılmalıdır. O zaman da Osmanlı meşrutiyet ve anayasacılığının bunlardan daha geri olmadığı görülür. 5. Bölüm. 2. Meşrutiyet. 1908'de hürriyetin ilanıyla başlayan ikinci meşrutiyet yalnız getirecekleriyle değil, hazırlanış özellikleri bakımından da son derece dikkat çekicidir. 1. Meşrutiyetin yeniden doğuşu. İkinci meşrutiyetin doğumunu hazırlayan ana etken Abdülhamit rejimine karşı yürütülen muhalefettir. Ayrıca uluslararası etkiler de bu rejime geçişte rol oynamıştır. Önce bunlardan A, sonra da meşrutiyetin ilanına yol açan olaylardan söz edeceğiz. B. A. Jön Türk muhalefeti. Abdülhamit rejimi baskıcı niteliği bir yana kendini ve devleti ayakta tutabilmek için kurumsal modernleşmeye önem vermiş, askeri ve sivil eğitim alanında bir takım atılımlarda bulunmak zorunda kalmıştı. Bu dönemde birçok yeni askeri ve sivil orta ve yüksekokul açıldı. Bunların uyguladıkları eğitim ister istemez çağdaşlığa ve yeni fikirlere toplumun kapılarını açıyordu. Özellikle de tıp eğitiminin pozitivist niteliği, biyolojik ve materyalist bir dünya görüşünün benimsenmesine ve tutucu değerlerden uzaklaşmaya hizmet ediyordu. 1. İlk örgütlenmeler. Abdülhamit dönemindeki gizli örgütlenmelerin beşiği Tıbbiye-i Şahane, Askeri Tıbbiye olmuştur. İlk örgütlenme Mayıs 1889'da İttihad-ı Osmani adı altında burada gerçekleşti. İttihad-ı Osmani, İtalyan devrimci Carbonari örgütü örnek alınarak hücreler halinde kurulmuştur. Örgütün 1895'e kadar olan çalışmaları daha çok yeni üyeler kazanmak, gizli toplantılar yapmak ve özgürlükçü yayınları okumaktan ibaretti. Bu tarihten sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan gizli örgüt, Ermeni komitelerinin eylemciliği yanında sönük kalmanın da ezikliğini duyarak ses tonunu yükseltti, muhalefetini sertleştirdi.